Ayrım 26. Elsa'yı ilk olarak bu denli sevinçli görüyordum. Bir gün öğleden sonra evine gitmiştim. "Çocukları kurtardık," dedi. "Gazetecilerin flaşlarından korkmasaydım, gel gidelim bunun şerefine içelim derdim sana." Gözlerim fal taşı gibi açılmış, ağzım bir karış, şaşkın şaşkın bakıyordum arkadaşıma. Ama bir an sonra hemen üzerine atılıp öptüm onu. Söylediklerini yinelemesini istedim. Kafamı iyice yerleştirmek için. "Beliyane'de kurtuldu mu? Gerçek mi bu?" diye sordum sonra. "Elbette, o da kurtuldu," dedi. "Sevincimi görmüyor musun?" "Bu büyük bir haber değil. Gerçekten bir harikaydı. Bu harikanın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek istedim. Ama hiçbir şey öğrenemedim. Söylemiyordu. Sonucu öğrenmekle yetinmem gerekiyordu galiba. Elsa da çok az konuşur, ölçülüdür. Söyleyeceklerini her zaman iyice düşünür, iyice ölçer. Bir sorunu iyice araştırmadan söylemez, açıklamaz. Kişiliği olan bir arkadaştır. Politik görüşleri gerçekten olgundur. Söylediklerine inanıyordum. İspatlamasını istemem söz konusu olamazdı. İnce yapılıydı, namusluydu. Davranışları insancıldı. İnfazlar konusunda benimle aynı görüşteydi. Bizimkilerin mahkum edilmesi, onun da bağlı olduğu grubun yenilmesine yol açacaktı üstelik. Bu büyük habere inanmam gerekirdi. Ama bu değişikliği acaba neye borçluyduk? Bir taksi atlayıp hemen Beliyane'nin annesine gidiyorum. Ameliyada'daki evine dönmeden ona haberi ulaştırmam gerekiyor. Akşam treniyle dönecekti, bildiğim kadarıyla. Orada sağ ve merkez partilere bağlı kimi yakınlarıyla konuşacak, onlardan yardım isteyecekti. Niko'ya olan sempati gün geçtikçe büyüyordu. Yardım etmek isteyenler vardı ve bundan yararlanmamız gerekiyordu. Nine'ye Ameliyada'ya gitmesini ben önerdim. Önceleri kararsızdı. Kimseye yük olmak istemiyordu. Ama yapacak başka bir şey kalmamıştı. Birkaç gün önce şöyle bir öneride bulunmuştum. Parlamentoya gidelim ve ulusun temsilcilerinin gözleri önünde damarlarımızı keselim. Kabul etmedi. Gereksiz kızım, gereksiz. Ve de gösterişten başka bir şey değil. Tiyatrocu diyecekler bizim için, dedi. Evde Niko'nun kuzeni, ninenin gittiği haberini verdi bana. Arabası olan bir yakınımız geldi ve aldı götürdü, dedi, gözleri yaşlı. Çocuklar kurtulsun da ne olursa olsun. Çabalarımızın, zahmetlerimizin ne önemi var ki? Uyumayı, normal bir uykuyu, tüm insanlar gibi kahve içmeyi, odanın içinde tasasız dolaşmayı, ev işlerine bakmayı, kocamla ilgilenmeyi öyle istiyorum ki. Ama bu denli büyük bir sevincin sonu çoğu zaman insanın kaygılanmasına, endişelenmesine yol açıyor. İçine büyük bir korku düşüyor. Haber yalanlanabilir. Çocukları kurtardık. Beliyane'yi de Melza. Gerçek mi? Elbette onu da. Görmüyor musun? Bunu kutluyorum. Utanmasam durmadan ikide bir ona telefon edip şunu soracaktım. Her şey yolunda mı? Herhangi bir değişiklik var mı? Dışarı çıkmak, kapının önünde sabahlamak geliyor içimden. Ama ayıp olur diye düşünüyorum. Programlı olarak yaptığım tüm konuşmaları ara verdim. Sonra da iç açıcı bir şey düşündüm. Pire'ye gittim ve bir gemicinin karısından yurt dışından getirip sattığı bebeklerden bir tane satın alacaktım. Hani küçük bir çocuk boyunda, kuruldu mu yürüyen ve konuşan bebeklerden. Gerçi çoğu zevksiz şeylerdir. En çok beğendiğimi aldım. Arkadaşımın küçük kızına götürecektim. Böylece Elsa ile bir kez daha konuşabilirim diye düşünüyordum. Öğleye doğru telefon ettim. Küçük kızın öğretmeni soğuk bir cevap verdi. Evde kimse yok, dedi. Birazdan eve gelip kapıcıya bir paket bırakacağımı söyledim. Yolda yürürken bebeği kapıcıya bırakacağıma, eve götürüp kendi elimle vermem daha iyi olmaz mıydı diye geçirdim içimden. Kuşku düşmüştü yüreğime. Acaba neden? Akşam yaklaşıyordu ve Elsa'dan telefon gelmemişti. Heyecandan boğulacak gibiydim. Acaba benden kaçıyor muydu? Yoksa bunun da mı bir nedeni vardı? Kendi dertleri olamaz mı sanki? Dedi bir ara Soteri. Kocamın bu sözü beni biraz rahatlattı ve geceyi oldukça rahat geçirmemi sağladı. Sabah dayanamadım, telefona sarıldım. Sesinin tonu o kadar değişti ki dona kaldım. Aldığım o bebek için azarladı beni. Neden böyle masraf yapıyorsun? Neden? Dedi. Ne vardı acaba? Arkadaşım ağlıyordu. Bağışla beni Katerina, diyordu. Biraz rahatsızım. Seni sonra ararım. Telefonu kapatmadan yaralı bir hayvan gibi çığlık attım. Bir dakika, dedim. Hele diğer konu, dün söylediklerin geçerli mi? Karşılık vermedi. Sadece küçüğün sesini duyuyordum. Telefonu alıp götürdüğüm bebeğe bir şeyler söylemek istiyordu galiba. Ve telefon sanki yanlışlıkla kapandı. Beni hazırlaması, konuya girmemi sağlaması için daha ne yapması gerekirdi ki? Böyle anlarda umutsuzluk lüksten başka bir şey değildir. Yeniden yollara düştüm. Avukatlara gittim, milletvekili bürolarına koşmaya başladım. Tutuklu yakınları birliğine başvurdum, telgraflar çektim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Türk Veli'ye, Başkomutan Stalin'e, tüm dünya hükümetlerine Sayın Y'ye, Sayın Y'ye. Kötü haberleri Esad'dan duymak gerekmiyordu. Başkalarından da duyuyordum. Herkesten, her gün, her an. Vima gazetesinde şöyle bir yazı yayımlandı. Hükümet, mahkum edilmiş komünistlerin idam edilmesinden yana. Ancak idam edileceklerin sayısı küçük olmalıdır. İktidardaki EPEK Partisi'ne bağlı olanların tepkisinden kaçınmayı yeğliyorlar. İdam edileceklerin sayısı 2'yi geçmezse, EPEK milletvekilleri hükümeti belki protesto ederler. Parlamentoda görüşlerini açıklarlar. Elen ulusuna da idamlara karşı olduklarını bildirirler ama hükümete olan güvenlerini sürdürürler. Eisenhower'ın gelişi gidişi Plastira'nın düşmesini de çabuklaştırırdı. Plastiras kararsızdı, üstelik korkaktı. İkilemlerin içinde boğulmak üzereydi ve açıklıyordu. İnfazları engellersem yok olur giderim. Elimi kana bularsam da partimin ve halkın desteğinden olurum. Af komisyonu beni desteklemeyecek. Verdiğim sözü tutmak zorundayım. 1 Kasım 1951'den önce suç işleyenlerin idam edilmeyeceklerini açıklamış bulunuyorum. Beni zor durumdan ancak kral kurtarabilir. Af konusunda son söz onun. Ama krala güvenmesi olası mı? Gerçi Papagos'a karşı ve İngiltere'den yana olan tutumundan vazgeçtiğini de açıklamaktan çekinmemişti kral. Bu açıklamasıyla kralı da desteklediğini söylemiş oldu. Büyük ve güçlü müttefikimizin gelecekteki başkanının Yunanistan'dan ayrılırken yayınladığı mesaj açıktı. General Eisenhower, kralın komünizme karşı olan kesin ve sarsılmaz tutumundan son derece memnundur. Bu tutum eskiden değişikti sanki. Glücksburg hanedanından Elenler Kralı Paul, müttefiklerimizin hizmetinde, Elen Hristiyan faşizminin önderi durumundadır. Ve bu arada parlamentoda ülkenin barışa kavuşması için alınacak önlemler görüşülüyordu. İnfazların yapılması gündeme alındıktan sonra tabii ki. Kiminle alay ediliyordu ya Rabbi? 20. Her zamanki gibi bu yılda ilk yaz geldi ama kim bildi ki ilk yaza girdiğimizi? Tarlalarda pıtrak gibi fışkıran papatyalar bile kan lekeleri gibi geliyor bize. 16 Mart pazar günü de her zamanki gibi güneşliydi. Umut doluydu sanki. Gazeteyi açtım ve umut saçan güneşi 5 şutuna verilen bir haberde gördüm. Yasadışı Yunan Komünist Partisi önderlerinden Niko Plumbidis, Beliani'nin idam edilmemesi koşuluyla yetkililere teslim olacağını bildiriyor. Sanık avukatlarından Çukola'ya, Mina Galeo'ya ve basına kendi el yazısıyla birer mektup göndermiş. 29 komünistin davası ile ilgili korkunç bir belge. O dramatik mektupta şunlar yazılıydı. Sayın baylar, bilindiği gibi yoldaşım Niko Beliani'nin askerlerce düzenlenen davası, ülkemizin sömürücüleri Amerikalılar tarafından zorla yaptırılmıştır. Ayrıca şu da gerçek ki, Beliani, belirli bir suçtan değil, halkımızın cesur ve kararlı bir savaşçısı, Yunan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin üyesi olduğu için mahkum edilmiştir. Ama davayı düzenleyenler, Beliani'nin fikirleri için mahkum edildiğini açıklamaya cesaret edememişlerdir. Kararlarını sahte belgelere ve güvenlik mensuplarının açıklamalarına dayanarak vermişlerdir. Açıklamalarda da Beliani'nin Yunan Komünist Partisi gizli mekanizmasının önderi olduğu belirtilmiştir. Beliani'nin mahkumiyetinin Amerikalılar ve hükümetçe önceden kararlaştırılıp kararlaştırılmadığının ispatı, Elen ulusunun büyük yiğidi Beliani'nin idam edilmemesi ve hükümette Af Komisyonu'nun onurlarını korumalarını sağlamak ve Beliani'nin mahkumiyetine yol açan tüm gerekçeleri olmalı çürütmek için. Şu açıklamayı yapıyorum. 1. Yunan Komünist Partisi'nin yasadışı mekanizmasının önderi Beliani değil, benim. Bu sıfatımın ve yapılan tüm eylemlerin sorumluluğunu üstleniyorum. Bu açıklamamdan sonra Beliani'nin idam kararı hiçbir gerekçeye dayandırılamaz. Kararın infazı bir haksızlık, bir cinayet olacaktır. 2. Kahramanlık taslamadığını ispatlamak için de şu açıklamada bulunuyorum. Dostum ve yoldaşım Beliani'nin ölüm kararı kaldırıldığı takdirde resmi makamlara teslim olup yargılanmamı isteyeceğim. Bu açıklamamı gerekli göreceğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Parantez içerisinde Af Komisyonu, basın ve benzeri. Saygılarımla, Niko Plumbidis, Yunan Komünist Partisi Merkez Komitesi Üyesi, Atina, 12 Mart 1952. Not. Herkesçe bilinen imzamla ilgili herhangi bir kuşkunuzun kalmaması için altına parmağımı da basıyorum. İmza. Hem ağlıyor ve hem de gülüyorum. Video demek zorunda olan birinin eline bir altın parçası gibi umut veriyor bana bu yazı. Göz kamaştırıcı bir cesaret. Ama ayrıntılar üzerine düşünecek durumda da değilim. Telefona koştum. Sevincimi Nina ile paylaşmak istedim. Anlamsız sözlüklerde kullanıyorum. Heyecanımı frenlemem olanaksız. Yiğitler günden güne azalıyor. Oysa o denli gereksinmemiz var ki onlara diyorum. Ne diyorsun be böceğim diyor Nina, heyecanını frenlemeye çalışarak. Evet diyorum. Bugünkü şiiri kutlamamız gerekir. Nasıl kutlayalım diyorum. Nasıl olacak diyor. Piknik yaparak. Öğleyin garajda buluşalım istersen. Olur mu? Tamam. Rafine'ye doğru gittik. İkisinin de gözleri pırıl pırıldı sevinçten. Mektubu gazetelere biz postaladık dedi Haryalos. Demek önceden biliyordunuz öyle mi? Elbette. Nina bir açıklama yapma gereğini duydu. Mina Galeo ile Çukala'ya olan mektupları amca başkasıyla gönderdi. Net konuşmasını severdi. Ancak usul usul yapılan işlerden pek hoşlanmazdı. Bizimle konuşurken tüm gerçekleri olduğu gibi söylerdi. Bu onu rahatlatırdı sanki. Kimi zaman usul usul yapılan işler pek verimli olmuyor dedi. Heyecanımız doğal olarak yavaş yavaş yatıştı. Gerçekleri olduğu gibi görmeye başladık. Amcanın bu çıkışı pratikte bize ne kazandırabilirdi acaba? Mektup hukuki yönden kullanılabilir dedi Haryalos. Amcanın mektubuyla Belluani'nin mahkumiyeti havada kalıyor. Avukatlar bundan yararlanabilirler. İçişleri Bakanlığı yetkilileri durumu nasıl yorumluyorlar? Dikkat ettiniz mi dedim. Sen boş ver İçişleri Bakanlığı yetkililerin yorumlarına dedi ikisi birden. Plastira'nın elinde şimdi hukuki bir dayanak var. Yeter ki kullansın. Ama bunu yapabilecek mi? Diyeceğim kullanmasına olanak verecekler mi? Kendi partisi içinde bir ölüm kalım savaşıdır. Katerina, hemen işe koyulmalısın. Milletvekillerini, bakanları bulacaksın. Onlarla konuşacaksın. Başka ne yapıyorum ki? Sürekli parlamentonun çevresinde dolaşıyorum. Evlerine gidiyorum, bürolarına gidiyorum. Gece gündüz yollarını bekliyorum. Ama ne fayda? Durum gün geçtikçe kötüye gidiyor. Aralarındaki çatışmaları unuttun mu? Unutur olur muyum? Ne ki bunlar da beni endişelendiriyor. Ama bu çatışmalardan da yararlanabiliriz. Mina'yı görmek istedim. Pazar günü akşam onu aradım. Fakat bulamadım bir türlü. Ancak pazartesi sabah onu bürosunda yakalayabildim. Toplantımız vardı dedi. Avukatları bulmakta akla karayı seçtik. Af komisyonu başvurumuzu geri çevirirse ne yaparız onu görüştük. Haberler çok tatsız. Kimileri krala bağlamak istiyor umutlarını. Mahkumları bağışlamak yararına olacak diyorlar. İngiltere Büyükelçisi'nde başvurusu varmış bu konuda. Ama tüm bu günaha güven duymak olası mı? Mektup ne olacak dedim sabırsızlıkla. Mektubu en sona bıraktım. En son çare olarak görüyorum o mektubu. Ne büyüklük. Danıştay'a başvurup davanın yeniden görülmesini isteyeceğiz. Yeni belgelerin ortaya çıkacağından söz edeceğiz. Bu karara vardık. Ama kendi kendimizi aldatmayalım. Önemli olan zaman kazanmaktır. Bu arada çok şey olabilir. Nico, Plumbidis'in kendini feda etmesini kabul edecek mi dersin dedim. Bu önemli değil. Biz mektubun hukuki yönü üzerinde duruyoruz. Hukuk bu mektubun önemini anlamazlıktan gelemez. Plumbidis'in mektubu olaya başka bir yön verdi. Bugün 3 müşterimle görüştüm. Parantez içerisinde. Bunların hiçbiri solcu değil, tutucu ama namuslu insanlar. Hayranlıklarını saklayamadılar. Önemli bir iş adamı şunları söylemekten kendini alamadı. Belluani ve Plumbidi gibi savaşçılar insanı battığı çamurdan kurtarıp göklere çıkarıyor dedi. Parti yöneticilerinin günahlarını ve yanlışlarını da temizlediler dedi. Merkez partilerine bağlı bir milletvekili de. Bir teoloji profesörü ise şöyle söyledi. Bunları hep Hristiyanlığın ilk dönemindeki martirlere benzetiyorum. Gelişmeleri çok merak ediyorum. Akşam gazetelerini çıkar çıkmaz aldım. Gazeteleri açtım. Bir de ne göreyim? Yetkililerce verilen bilgiye göre çetecilere bağlı radyo bu sabahki yayınında şu haberi vermiştir. Plumbidis yurt dışında bulunuyor ve bir hastanede tedavi görüyor. Belluani ve basına gönderildiği iddia edilen mektup polisin uydurduğu bir yalandır. Dünya başıma yıkıldı sandım. Bağımsız Yunanistan radyosu nasıl olur da böyle bir yalanlama yayınlar? Oysa bu mektup infazların durmasını sağlayabilecek tek hukuki destekti. Yapılan yayına bir anlam vermeye çalıştım. Bu yayını polisin ya da görünmeyen güçlerin uydurabileceklerini düşündüm. Neden olmasın? Bugüne kadar buna benzer yalanlar uydurmadılar mı? Plumbidi'nin mektubuyla kamuoyunda oluşan olumlu etkiyi yok edebilirlerdi. Evet, tamam, başka bir şey olamazdı. İçim nefret ve öfke doluydu. Harialos'u aradım, buldum ve polisin entrikalarını açığa vurmak için bir yalanlama yayınlamamız gerektiğini söyledim. Gerekirse ben yazabilirim dedim. Sözümü kesti. Acele etme Katerina dedi. Bu açıklama yazık ki polisten gelmiyor. Bağımsız Yunanistan radyosunca yapıldı. Ben kendi kulaklarımla duydum. Hatta iki kez tekrarladılar. Gözlerim karardı. Konuşamıyordum. Harialos heyecanımı anladı ama o da daha az heyecanlı değildi. Yorum yapmaktan kaçındı. Hatta buluşmamızı da istemekten çekindi. Sorun aydınlanıncaya kadar soğukkanlılığımızı yitirmemeliyiz dedi. Düşüncelerimi düzene sokmam gerekiyordu. Bu polisin komplosu değil de partinin bir taktiği olduğuna göre endişelenmemeliydim. Benim anlayamadığım bir neden vardı kuşkusuz, düşünemeyeceğim bir gerekçe. Ama ne olabilir? Acaba güvensizlik mi? Plumbidis'e güvensizlik mi? Nasıl olur? Zahriyadis'ten her şey beklenir dedi Nikita o akşam yemek yerken. Sence parti Plumbidis'in yaptığını onaylamıyor mu dedim. Sana düşüncelerimi söylersem birbirimize gireriz. Konuşmak istemeyişim nedeni de bu dedi. İlk defa olarak bütün düşüncelerini açık olarak söylemesini istedim. Acele etme. Yalanlamayı başka şeyler izleyecek. Bekleyelim. Sonra konuşuruz dedi. Şu anda kötü olan ne biliyor musun? Davanın yeniden bakılması umutları yok oluyor dedim. Avukatlarınızın davanın yeniden bakılmasını istemelidirler. Bunda direnmelidirler. Parti mektup sahtedir derse kim ne yapabilir ki dedim. Bağımsız Yunanistan Radyosu'nun yayınlarını artık sürekli izlemeye başladım. Mektupla ilgili bildiri de sürekli olarak yayınlanıyordu. Hiçbir yoruma girişilmeden. Harialos'la yine buluştuk. Konuyu yeniden konuştuk ama yorum yapmıyorduk. Teorileriniz güzeldir, gerçektir dedi. Ama uyur gezer gibisiniz. Karşınıza çıkan ilk engele çarparak suratlarınızı darmadağın ediyorsunuz. Yaşama koşullarımız elbette ki normal değil. Parti yasa dışıdır. Üyeleri sürekli olarak polisçe izlenmekte. Gerçekten çok güçlü kişiler sizin partiye bağlı olanlarınız. Ama ne ki yalnızlığa itilmişler. Katı teorilere dayanarak gerçeği görmeye, sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Oysa tam tersi olmalıydı. Sabrım tükendi. Yahu Harialos dedim, bunları sonra konuşuruz. Amca partinin yayınladığı bildiriyi nasıl yorumluyor, ne diyor bu konuda? Adam ne diyebilir, ne demesini istersin? Partiyi eleştirmeye kalkışmasını mı istersin? Beni uyarıyorlar, bu işe karışma. Kendini koru, polisin izlerini yitirmesi gerekir. Seni yurt dışında bilmeliler diyor. Bunları söylüyor ve gece gündüz sürekli düşünüyor. Nina da bu konuya değinmekten kaçınıyor. Bir ara sert bir yorum yaptım. Ne dedi biliyor musun? Ben partiyi her şeyin üstüne tutarım. İyi ama bu adam ne olacak? Gidebileceği, gizlenebileceği doğru dürüst bir evi olsa? Tüm solcular Plumbidis'i yurt dışında biliyorlar. Bu haberi Bağımsız Yunanistan Radyosu vermiş. İşte o kadar. Ama buradaki Plumbidis ne olacak? Sorunun nedenle karışık olduğunu anlıyor musun? Durum çok trajik. Plumbidis'in trajik durumunu 3 gün önce anlamıştım. Beklenmedik bir zamanda bana telefon etti ve evimde kalıp kalamayacağını sordu. İlk anda onur duydum. Memnuniyetle diyecek oldum ama şöyle düşündüm. Plumbidis nasıl olur da benim evime gelmek ister? Evim sürekli göz altında. Ayrıca kapı kilidimi birkaç kez zorladılar. Bunu polis yapmıştır kuşkusuz. Kaldı ki sesini de tanımıyordum. Bilinmedik bir sese güvenmek olası mı? Plumbidis bana gelmek istese bunu Nina ya da Harialos'a söylemez miydi? Çok kuşkulu. Kararsızlığım ancak birkaç saniye sürdü. Hemen karşılık verdim. Ne dediğinizi anlamıyorum bayım. Yanlış numara çevirmişsiniz dedim. Polisin oyununa gelmemiştim, memnundum. Ama telefonu kapatır kapatmaz içime de bir kuşku düştü. Kalbim duracak gibi oldu. Acaba Nina ile Harialos tutuklanmıştı da Plumbidis sokakta mı kalmıştı? Hemen sokağa fırladım. En yakın telefon kulübesine koştum. Nina'yı aradım. Cevap vermiyordu. Bürosunu aradım. Öğleden sonraları çalışmadığını bilmeme karşın. Sesini alınca sevinmem mi yoksa düşüp bayılmam mı gerekti bilemedim. Şu anda geldim büroya. Gerçi büromuz kapalı ama benim bazı özel işlerim var dedi. 2 gün buraya hiç uğramadım. 2 gün uğramamış. Bu ne demekti? Bürosuna giderken aklımı yitirecek gibi oldum. Ne oldu böyle sana dedi ve şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Ben konuştukça yüzü renk değiştiriyordu. Dudaklarını ısırıyor, gözleri heyecandan sürekli oynuyordu. Çok doğru yapmışsın dedi. Yaşadığım bunca serüvenden sonra. Ama sanırım telefondaki ses amcanındı. Polisin olamazdı. Nasıl bildin dedim. Evet biliyorum dedi. Konuşmaktan kaçındı. Ayak diredim. Konuşmasını istedim. Olaylar öyle bir gelişti ki konuşmamamız daha doğru olur dedi. Plumbidis tecrit edilmiş durumda. Hiçbir bağlantısı yok, evi yok, parası yok. Bu konuda hiç konuşmuyor. Ama biz durumu görüyoruz. Yapılan toplu tutuklamalarda başı ile Triandafilis'in de yakalanınca Plumbidis tek başına kaldı. Hiçbir yerden yardım göremedi. Eskiden beri onu konuk eden bir ailenin yanında kalıyordu. Ama artık evde daha fazla kalamazdı. Ailenin çocuğu vardı. Evin gireni çıkanı çoktu. Ayrıca adam veremdi. Sürekli öksürüyordu. Harielos onu bir süre bir yakının evine götürdü. Ama onlar da kuşkulanmaya başladılar. Bizim ev almak zorunda kaldık. Başka olanak yoktu. Bunu anlamış olman gerekir. Bağımsız Yunanistan Radyosu'nun söz edilen bildiri yayınlamasından sonra dışarıya çıkıp birileriyle görüşmek istedi. Harielos onu arabayla istediği yere götürdü. Karanlık basar basmaz yürüyerek döneceğini söylemiş. Onu bekledik. Gelmedi. Telefon etti. Çevrede bazı kuşkulu kişiler gördüğünü, bu yüzden eve girmekten çekindiğini söyledi. Çevreyi araştırmamızı, tekrar telefon edeceğini söyledi. Dışarı çıktım, fırından ekmek alacak gibi yaptım. Gerçekten evimizin yakınında garip bir takım kişiler gördüm. Canım sıkıldı, eve döndüm. Harielos sinirlendi. Siz sürekli hayal görüyorsunuz, kendi kendinizi aldatıyorsunuz dedi ve çevreyi araştırmak üzere dışarı çıktı. Sütçü dükkanına gitti, sütçü bizim adamımız. Bay Harielos demiş sütçü. Mahallede konuklar var. Ne isterler de giderler gelirler. Plumbidis tekrar telefon ettiğinde durumu söyledik. Çok umutsuzlandı. Harielos dışarıda buluşmamızı önerdi. Adamı yollarda bırakamazdık. Hayır Harielos boş ver. Ben çareme bakarım demiş. Bu arada bir şeyler ayarlamaya çalış. Ertesi gün Harielos yöreyle Petras'a gitmek zorunda kaldı. Beni Atina'da yalnız bırakmak istemedi. Hafiyeler evimizin çevresinde sürekli dolaşıyorlardı. Şimdi anlıyor musun sana telefon edenin kim olabileceğini? Gidecek yeri yoktu. Sana yine telefon ederse ki ona. Ama telefon etmez. Yani gerçekten o idiyse. Senin kuşkuların da doğru olabilir. Fakat Plumbidis'i kabul edebilecek bir ev bulduk. Ne olacak bu adam bilemiyorum. O denli direşken ki. Partice kınanmasının bir kenara itilmesi nedeni polisin elinden kurtulabilmesi için mi dersin dedim. Omuz çekti. Ne diyeceğimi bilemiyorum dedi. O mektupla o denli mutlu olmuştu ki. Mektuba parmağını basması için tamponu getirdiğimde gözleri sevinçten parlıyordu. Belluanne'yi kurtarabilirsek bu parti için büyük kazanç olacaktır diyordu. Sonra da şunları eklemişti. Belluanne gençtir, güçlüdür. Benim yapabileceğimin çok fazlasını yapabilecek durumdadır. Benim sonum geldi gibi. Fazla yaşayamam. Nina ile uzun süre konuştuk. Anlattıklarından amcanın çok gönlü bir insan, duygusal, sabırlı, çok namuslu biri olduğu anlaşılıyordu. Gerçek bir kişiliği vardı ve kendini tümüyle partinin hizmetine vermişti. Yalanlamanın yayınlandığı gün garip bir konuşma yaptı dedi Nina. Böyle kritik zamanlarda yersiz kuşkular bile kimi zaman gerekli olabiliyor. Böyle durumlarda partinin büyüklüğü ve disiplindir önemli olan. Parti birbirine karşı haksızlık yapabilir. Ama parti cesaret ve sağgörüyle bu haksızlığı ortadan kaldırabilecek durumdadır dedi. Bu konuşmasından ürkmüştüm. Bütün bu sözler çok ağırdı. Etkilenmemek olası değildi. Ama yorum yapmak da çok zor. Nina'nın söylediklerini dikkatle dinliyordum. Özellikle ayrıntılar üzerinde önemli duruyordum. İleride bu ayrıntılar daha büyük önem kazanacaktı. Bacı'nın tutuklanmasından sonra Plumbidis bize geldi. Çok tedirgindi. Polisin kaldığı evi bulabileceğinden korkuyordu. Yine açıkta kaldım dedi. Evimiz oldukça açıkta kalmasının söz konusu olamayacağını söyledik. Evimizde rahat etmesini sağlamaya çalıştık. Çevresindeki çemberin gittikçe daraldığına inanıyordu. Sahte kimliği içinde endişe etmeye başladı. Parantez içerisinde Ioannis Latopoulos, tüccar, kimliğini taşıyordu. Bu kimliği de değiştirmemiz gerekir dedi. Polis bu kimliğimi öğrenmiştir. Çözümü hemen buldum. Soyadın iki harfini değiştirecektik. İlk L harfini P, D harfini de N olarak değiştirecektik. Böylece Latopoulos yerine adı Panopoulos olacaktı. İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Panopoulos'u düşünmüş olamazdınız herhalde dedim. Hayır, bunu hiç düşünmemiştim. Ama Plumbidis üzerinde durdu. Bundan daha güzel şey olur mu dedim ona. Sakın aldanma dedi. Bir gün yakalanırsam bu kimlik kurtaramaz beni. Ama yine de bu bir çözümdür. Mürekkebi silen bir ilaç satın aldım. Başaramam diye ödüm kopuyordu. Ama çok iyi başardım. Kimlik basit bir kartondandı. Ayrıldığımızda ikimiz de çok heyecanlıydık. Akşama doğru Harielos telefon etti. Katerina, kaygılanma dedi. Amca haklıydı dedi senin için. Seni çok iyi anlıyor. Güzel bir uyku. Yarın da gezmeye gider, aile dertlerimizi konuşuruz. Tekrar buluştuğumuzda Harialos şöyle dedi. Birkaç gün önce neymiş o kuş kullandığımız gözaltı biliyor musun? Polimidis'te biz de sen de korkulanlar geçirdik. Oysa mahallemizde kaçak İngiliz sigara satan bir şebeke varmış. Polis ise sigaraların bulunduğu binada gizli silah var kuşkusu ile baskın yapmış. Sonuçta gizli silah yerine kaçak İngiliz sigaralarını bulmuşlar.